İyi akşamlar. Mukavemet Çok hoş geldiniz. Bu akşam biz Gezi yargılamasının üçüncü yargılamasını konuşacağız. Keşke bunu konuşmasaydık ve Mücella Hanım'ı başka bir konu için davet etseydik ama maalesef geçen seneden bu seneye ülkemizde adalet adına her şey daha da kötüye gittiği için bugün bu konu için burada toplanmış bulunmaktayız. Hoş geldiniz Mücella Hanım.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Yeniden davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkürler.
Ne demek, estağfurullah, ben teşekkür ederim.
Şimdi Mücella Hanım, 21 Mart'ta aslında bir mütalaa hazırlanmıştı ama karar ertelendi. Bu celseyi konuşacağız sizinle ama isterseniz önce biraz mütalaadan bahsedelim. Yani hukuki yönlerinden değil ama hani sizden öyle derin bir teknik şey beklemiyorum. Gerçi yargılana yargılana artık bence bayağı da teknik bilginiz artmıştır.
Evet, yani biraz... İmar Pardon. Hukukunu biliyorsunuz, bilmek zorundaydık. O da çok fazla değil. Şimdi ceza hukukunu da dinleye dinleye öğreniyoruz. Çünkü çok değerli hocalarımız var. Yani aslında mahkeme heyetine anlatıyorlar. Bir nevi ders veriyorlar her duruşmada. Onların pek etkilendiği yok ama. Pardon, çok özür dilerim. Bir de sanıyorum... Televizyon açık, rahatsız ediyor mu oradan?
Sizi yani ben arada spor müsabakası masa tenisi olabilir sanırım. Arada bakıyorum, beni rahatsız etmiyor.
Tamam, kapattık onu da. Çocuğum şunu da alır mısın? Şimdi şöyle, aslında buradaki sorun şeyde başlıyor. Mütalaadan önce iddianamede başlıyor. Yani iddianamenin zaten baştan aşağı hukuksuz bir takımı 17-25 Aralık bir kısmı, bir yarısı 17-25 Aralık dinlemelerine, yani hep izinsiz ve hukuksuz dinlemelere dayandırılan bir iddianame var. Bir yarısı da biliyorsunuz 2016'da bir Murat Papuç isimli bir şahsın bizim Gezi ve Taksim Dayanışması, Gezi değil mi? Taksim Dayanışması bölümüne Osman Kavala'yı monte edebilmek için işte bir sürü Otpor, Soros'un Soros gibi böyle garip bir hal, garip bir bölüm eklemesiyle başlayan bir iddianame var ama bugüne kadar böyle bir kopukluklar vardı. Yani şöyleydi, hangi sanki bir Kavala davası var. Bir de bizim Taksim Dayanışması, yani Gezi davası var. Böyle ikisi arasında çok net ilişkiler kurmamışlardı. Kurmaya da çalışmamışlardı. Çünkü beraat edince bizler bu davadan Osman Kavala'yı biliyorsunuz biz 312 ile, yani ne diyorsunuz ona? Ben onu şey edip söyleyemiyorum. Eskiden bizim gençliğimize anayasayı tahir, ilga diye bir madde vardı. İdamdı. Bu da galiba hükümeti
Türkiye
zorla...
Cumhuriyeti, evet. Cebir ve şiddet kullanarak sanırım. Yanlış da olmasın. Evet. Türkiye
evet.
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak.
Şimdi burada zaten sizlere hukukçular olarak da benim bir türlü aklıma almadığı bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti zaten hep seçimler yoluyla filan değişmez mi? Yani hükümeti ortadan kaldırmak bir suç mudur? Bilemiyorum. Ha, cebir şiddeti anladık. Neyse, böyle bir şey vardı ama Kavala bundan da tahliye edilmişti. Beraat etmişti. Bir casusluk davasından tutuklanmıştı tekrar. Şimdi bu mütalaa garip bir şekilde öyle bir kurgu yapmış ki şeyin hiç iddianamenin aslında lehte ya da aleyhte olan hiçbir verisini de almamış, dikkate almamış. Kendine göre bir takım şeyler seçmiş ve mahkemeye bir senaryo sunmuş. Senaryo da kısaca şu: aslında bunun odağında şimdi ama Gezi davası var. Yani Gezi davası demeyelim, Gezi direnişi var. Çünkü artık Osman Kavala'yı Gezi'den tutabilecekler. Öyle bir formül diyor bugün bir yetkili. Öyle
ben
bir
size tam olarak onu da soracaktım aslında Mücella Hanım. Sonraki sorularda soracaktım ama konuyu açtığımız için sorayım. AKP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki işte AHİM'e üyeyiz. Yani sözleşmeye üyeyiz daha doğrusu. Evet. Ve işte buna ilişkin bir formül bulunmalı. Aynen. Sanki hani bu olaylar başka bir hükümet tarafından gerçekleştiriliyormuş da onlara, yani ben öyle hissettim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum da hani ne kadar kolay sorumluluktan kurtulmak değil mi? Hani ben yapmadım aslında, biz değil başkası gibi bir şey.
Hem öyle. Ama bir başka yandan da uluslararası bir katakulliye götüreceğiz bu işi. Ne de açığa vuruyor. Yani sadece halkı kandırmak değil, burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ve Avrupa Konseyi'ni de kandırabilmek için bir formül alıyorlar. İşte bu bu mütalaa o bahsettikleri formülün bir şekilde kotarılmaya çalışması. Şöyle diyor. Ve kotarılarak buradan gerçekten bir suç çıkarılarak Kavala'nın hakkında hüküm verilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bak tamam kardeşim biz bunu tutukludu ama artık bak yargı da bitti, hüküm de giydi, artık hükümlü, siz de bizim hukukumuza karışmayın diyebilmeye çalışmak. Bunun formülü aranıyor. Tabii bu arada sadece bu değil. Yıllardır aslında Gezi direnişini, Gezi olaylarını ne derseniz deyin, herkesin gezisi kendine. Gezi isyanı diyor kimi arkadaşlarımız. Halkın bu çok çok haklı bir araya gelip itiraz etme hareketini de kriminalize etmek, şeyin gözünden düşürmek. Gelecek nesillerin gözünden düşürmek ve orada var olan toplumun aslında beş benzemez yani kesimlerinin bir asgari müşterekte, yaşamsal bir asgari müşterekte birleşirse ne kadar etkili olabileceğini, ne kadar başarılı olabileceği hissini de ortadan kaldırmak. Yani bir yanıyla hem Osman Kavala konusunda oradaki olayları ben gerçekten hiçbirimiz Osman Kavala'yla ne alıp veremedikleri var bilemiyorum. Çünkü anlaşılır gibi değil. Nasıl bir siyasi rehinedir hani Demirtaş gibi. Demek ki etkili bir şahıs uluslararası arenada. Onun için herhalde bu kadar rehine tutuyorlar bu insanı, Osman Kavala'yı. Yani hem onu tutabilmek hem de Gezi'yi bu arada kriminalize edebilmek. Çünkü hikayeyi şöyle kuruyor formülü. Osman Kavala Soros bağlantısıyla, Sırplarla, bir takım örgütlerle, nasıl Arap Baharı, o bu var, devrimler. Onları örgütleyen o uluslararası fonla, hem fon hem uluslararası akılla aslında Gezi'yi çok önceden planlamış. Gezi direnişine onlar kalkışma diyorlar. Sonra Taksim dayanışmasını bulmuş. Çünkü Taksim dayanışması bunların hiç alakasız bir yerden, biliyorsunuz hepiniz hikayesini. Burada tekrar anlatalım, anlatmayalım. Yani sadece parkla ilgili ve bir takım o şiddetle ilgili talepleri olan son derece hukuki yasal bir platform. Ama benim vasıtamla, yani Osman Kavala Soroslardan aldığı emirleri bana iletmiş. Ben de işte bütün bunları yapmışım. Şimdi uluslararası bir şey, karar, Taksim dayanışması ve ben ama esas olarak Diğer arkadaşlarım da bana yardım etmişler. Yardım ve yataklık etmişler. Bunu yapmışız. Ama cebir ve şiddet nerede? Bu formülde o eksik kalıyor. İşte bir tane daha bileşen olması lazım orada. Oradan da çarşıyı bağlayarak şiddet çarşıda aslında biliyorsunuz beraat etmişti. Orada bir takım çatapatlar, matapatlar var ama işte esas o şeyin başbakanlık ofisine, Dolmabahçe Sarayı'na şeyden oraya götürülen Toma iş makinesi, Toma değil. İş makinesi de şiddet unsuru. Ve inanılmaz bir şey. Türkiye'nin her yerinde işte şeyler, arabalar, hasarlı arabalar, yok şey saldırılan parti binaları, hepsi de bizim dosyaya getirilmiş. Böyle bir şey. Buradan ne yaparız? İkimize ağırlaştırılmış müebbet verilmiş. Diğer arkadaşlarıma da işte 15 ile 20 yıl ağır hapis. Şimdi formül buldukları bu. Ama şeyi kurarken, formülü kurarken hipotez yanlış olduğu için, veriler yanlış olduğu için matematiksel olarak denklem de çalışmıyor. Ortaya ne çıkıyor? Gördük hepiniz, bilmiyorum mahkemeye geldiniz mi? İstinaf bunlara, siz avukatsınız, çok daha iyi bilirsiniz. İstinaf zaten formül bulun demiş. Şimdi siz bunları beraat ettirdiniz ama bir bakın bakalım demiş istinaf. Bunu bir tekrar araştırın. Yeni bir şeyler bulun. İşte bir çarşıyla birleştirin bakın. Yeni bir, siz ona ne diyorsunuz?
Tahkikat mı?
Tahkikatı genişletin. Yani orada da bir hukuksuzluk var. Sen nasıl istinaf mahkemesi olarak bir Cumhuriyet Mahkemesi'nin ya da savcıyı polis gibi yani polisin görevleriyle yüklersin. Çünkü biz 11'er saat sorgulara girdik bu iddianameden önce. Öyle bir hale geldi ki iş, Osman Kavala hani gezilen beraat etmiş diye biz hepimiz dışarıdayız. Casusluktan tutukluydu. Bu şeyde, bu yeni formülde casusluk yok. Osman Kavala, çünkü hiçbir belge yok, hiçbir bilgi yok. İşte aynı şeyde ne diyelim, aynı mahallede bir arada bulunmuşlar da sinyalleri tutuyor filan. Osman Kavala'nın
evet galiba avukatları... sadece tek şey baz istasyonları arasındaki sinyaller.
Ya madem öyle şeyi bile aramamışlar. Avukatları sordu Osman'ın. Şey dedin yani hangi otelde kalmış? Ya bir kere aynı lokantada karşılaşmışlar. Yani onun için casusluk meselesi çökmüş durumda hukuken anlaşılan. Zaten iddianamede casusluğu aslında gizli kalkışmasının içinde yan bir olay gibi onu da içine sokmuş ama şu anda Osman Kavala'nın niçin, hangi davada tutuklu olduğu belli değil. Normal olarak eğer Gezi'den tutukluysa beraat etti, tahliye edilmesi gerekiyordu. Böyle bir saçma sapan durum var ortada. Mütalaa bu. Yani mütalayı alıp okumak, ben de şeyim yani mühendisim bir yandan. Şeyi kuramıyorsunuz ilgileri. İlgileri
illiyet bağını kuramıyorsunuz değil mi? Neden sonuç ilişkisini kurabilirsiniz?
Şey gibi bakın, bilirkişi raporu gibi bir şey bizim imarda vardır. Şunu diyor, anlatıyor. Mesela şunu diyor. Osman Kavala ile ben çok uzun yıllardır hiç karşılaşmadık dahi. Hani bir toplantıya bile, bir toplantıda bile tesadüfen karşılaşmadık. Denk düşmedi. Hani herhangi bir kavga gürültü değil, denk düşmedi. Ve bütün o gezi sürecinde Ben bir kere dahi diyorum parkta da karşılaşmadım. Hiçbir yerde karşılaşmadım Osman Kavala'yla. Ama o uluslararası komplo şeylerini Osman Kavala bana iletiyor. Çünkü diyor ki bu şey, bunların diyor Osman Kavala'nın emirleri dışında hiçbir şey yapmadılar. Taksim dayanışmanın aldığı her kararı Osman Kavala'ya soruluyordu. Yahu Taksim dayanışmanın hepiniz...
Ama dosyada bunu ispat eden bir veri de yok diyorsunuz aynı zamanda.
Hiçbir şey yok. Bunu yalan söylüyor. Bakın buradan bir senaryo uğruyor. Madem öyle siz hukukçu olarak Osman Kavala'nın ne yolla Taksim dayanışmasının kararlarına etki ettiğini ispatlamakla yükümlüsünüz. Öyle değil mi avukat hanım?
Öyle. Yani
maddi bir delil bulun. Diyor ki orada Mine Özer'denle ben 8 kere telefonda konuşmuşum. Ne konuşmuşum? Mine Özer'deni ben tanırım. İkimiz de İstanbul kenti için uğraşırız. Zaman politik görüşlerimiz ayrıdır, değildir. İşte o başka bir şey ama Mine Özer'deni ben tanırım. O arada onunla 5 kere konuşmuşum telefonda. Ne konuşmuşum? Belli değil. O da yok. Ne demişim? Mine Özer'den bana hangi talimat ve ben nasıl bir kişiymişim ki ben ve arkadaşlarım bu koskoca milyonlarca kişinin itirazını Türkiye'nin bütün illerinde Bayburt hariç bu kadar başarılı bir şekilde ortaya çıkmasına neden olmuşum. Böyle bir biri yok dünyada. Yani bir de bunu yapabilecek biri yok.
Şeyi de sormak istiyorum size hazır diğer sanıklardan söz açılmışken. Bugünün bir haberinde de şöyle bir şey çıktı. Hani zaten dinleyicilerimiz biliyordur aslında savcılar Türkiye'deki hukuk yani Türkiye'deki modele göre hani sadece şüpheli ve sanıkları bu bizim filmlerde Amerikan filmlerinde gördüğümüz gibi kamu avukatı gibi suçlamak için değil. Şüpheli ve sanıklara lehine ve aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlü. Yani aslında objektif bir yükümlülüğü var ama bu tarz siyasi davalarda hiçbir zaman böyle olmuyor. Böyle biraz polis sorgusu gibi copy paste iddianamelerle karşılaşıyoruz.
Tamam.
Bugün bir de Yiğit Aksakoğlu ile ilgili bir şey çıktı. Dediler ki Yiğit Aksakoğlu'nun lehine olan ses kayıtlarının saklandığı haberini
bizim de var.
Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
Şimdi bakın bir kere şöyle bir açmazdayız. Ben kendi adıma ben şu açmazdayım. Başından beri bu dinlemeleri içinde hiçbir sonuç çok komik şeyler de var. Yani bizim gizli intim görüşmelerimiz bile var. Arkadaşlarımızla yaptığımız şakalar var. O var, bu var. Bunlar 17-25 Aralık dinlemeleriyle birlikte hukuksuz olarak dinlenmiş şeyler. Ayrıca sevgili avukat arkadaşım şöyle bir şey var. Biz bunları sadece yazılı gördük. Kaç mahkemedir söylüyoruz. Yazılı. Cümle tamamlanmıyor, arıza noktalar var. Defalarca dedik ki bu sesli kayıtlar nerede? Dijital olarak. Bize bu kayıtları gösterin. Belki o konuşmaların, tapelerin arasına bir şey, yani tamam hukuksuz. Zaten mahkeme bunların hukuksuzluğu nedeniyle ikinci mahkeme beraat ettirdi. Bunlar hukuksuz deliller. Ve biz defalarca bunu diyoruz. Hadi hukuksuzluğunu kabul etmediniz. Çünkü bu dinlemelerin iktidarla olan kısmı, o evde milyonları tutuyorum bir şeyler vardı ya, hatırlıyor musunuz? Sonra Süleyman Soylu da dedi bir programda bunları kabul etti. O tapeler yakılmış hukuksuz diye. Hukuksuz dinleme diye. Bizimkiler duruyor. Ya milyonların konuşulduğu tapeler yakılmış. Benim arkadaşımla ya dur işimiz var devrim yapacaktık. Şeyin tapesi var. Peki bunların Sesli kayıtları nerede? Hazır size şey de soruşturmayı derinleştirin demiş değil mi? Bunları da çıkarın. Biz de talep ediyoruz. Hayır. O kadar aceleleri var ki soruşturmanın derinleştirilmesini de reddettiler. Her şeyi reddettiler. Yani yapılan her şey usulsüz. Bir tek artık sevgili Can Atalay'ın bir müdahalesi oldu. Diğer avukatların, bütün avukatların süre isteme talebi de olduğu için Kavala'nın avukatları da istiyorlar. Ya işte gizlenilmiş belgeyi söyledi.
Sanırım hiç tanık dinlenmemesine ilişkin de bir itiraz olmuştu.
Her şey, her şey bilmiyorum. Her şey tanık istedik biz. Bu Murat Pabucu 3 kere dinlediler. Bizim haberimiz yok. Gizli dinlediler. Ne dedi, ne etmedi. Yani böyle bir hukuki dava olamaz. Bu da dava görülmedi zaten. Bu bir yargılama değil. Sizler çok daha iyi bilirsiniz. Ama bu formül meselesi var ya, bir an önce Gezi'yle suçlayarak, Gezi'yi de kirleterek akılları sıra bize bir ceza çıkaracaklar ya. Onun için alel acele, koştura koştura karara gidiyorlar.
Bugün Özgür Özel'in de bayağı sert açıklamaları oldu. Bugün değil, dündü sanırım. Hani şey dedi, üçüncü kez de beraat ederlerse majesteleri için dördüncü kez yargılama yapacak mısınız? Bir de bu bir Türkiye'yi rezil etme davasıdır dedi. Aslında o beyanları okurken ben de şeyi düşündüm. Yani bu sizin dediğiniz tekrar tekrar yargılamalar, mesela biraz Kozağaçlı davasında da benzer şeyler var. Yani aynı, iki ayrı mahkeme var ama şeyler aynı. Yani referans deliller, daha doğrusu delil olduğu iddia edilen belgeler aynı. Dolayısıyla artık hani bu yargılama süreçleri çok zorlama, hani hukuku da aşırı derecede bir dolanma şeklinde oluyor. Hani biz de hayretle izliyoruz nasıl oluyor, ama hani sizce böyle bu arada yine bir işte ne bileyim Avrupa Konseyi'nin ya da AHİM'in bir şeyi olur mu, bir süreç işletiliyor mu, ona ilişkin bir bildiğiniz ya da herhangi bir şey var mı, onu varsa bizle paylaşabilir misiniz?
Tabii ki, ama hakikaten şöyle bir gariplik var. Hiç kimse, Kavala'nın avukatları da dahil, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Ve tahmin edemiyoruz. Bu da bir nevi işkence. Her şey olabilir. Bakarsınız beraat ettirilir. Yani ben söylediğim şey şu, ben hiç istemezdim bu hakimlerin, savcıların yerinde olmak. Şimdi 10 kere istifa etmiştim. İnsan mesleki kurallarını bu kadar ihlal edilmesi talep edildiğinde hangi saikle bunları boyun eğiyorlar? Yani hukuk fakültesi gibi çok değerli bir fakülteyi bitirmiş. Yani sizinlerin işi, adalet işi, adalet olanlar bence sağlıkla birlikte en önemli şey. İnsan hayatı, bizimkiler de önemli. Hani ben mimarım ama şey lafı vardır. Mimarların hataları inşa edilir, doktorların hataları gömülür. Sizin hatanız, hukukun hatası her şeyi ortadan kaldırıyor. Yani o kadar önemli. Adalet duygumuz zedeleniyor herkesin. Ve bu sonunda insanları mafya adaletine götürüyor. Herkes kendi adaletine orman kanunlarıyla kendisi sağlamaya çalışır. Bu o kadar tehlikeli. Bugün bakın Devlet Bahçeli işkenceci polisler için her kim olursa olsun, ister çok şeriatçı bilmiyorum o Furka. Öyle bir polis olmaz. Kimseye böyle bir işkence yapamaz. Yapamaz. Ama ne diyor? Ellerine sağlık diyor. Ya da Gezi'deki 8 tane çocuğumuzun ölümünde bir idarecimiz emri ben verdim diyebiliyor. Onun için ben anlamıyorum. Yani çok üzülüyorum. Savcı da şimdi şöyle yaptı. O da fark etti. Topu attı mahkemeye. Aslında
nasıl mesela nasıl attı mahkemeye? Orayı biraz açıklayabilir misiniz izleyicilerimiz için?
Şöyle attı mesela, takip anıtın soruşturmasının kararını mahkemeye bıraktı. Savcının burada bir talebi olması lazım. Onu mahkemeye bıraktı. Bir tek şey işte tutukluluğun devam dedi. Bir de tamam süre verin dedi. Yani böyle bir kurguyu yazmış bir savcı. Ya şöyle bir şey rastladık. Var mıydınız duruşmada bilmiyorum. Şey anlatınca Osman Kavala'nın avukatı, şimdi bu adam neden suçlu diyor. Neden tutuyorsunuz? 312'den tutamazsınız, beraati var. 328'i yok etmişsiniz. Öbürü 309 da görünmüyor. Bu adamı hangi maddeden tutuyorsunuz? Hangi maddeden tutukluluğunun devamına yazmış savcı? Savcı öyle demiş çünkü. Hangi maddeden biliyor musunuz? 312'den tutukluluğunun devamına diyor. 312'den beraati var. Yani artık şey tutmuyor.
Kendileriyle çelişiyorlar aslında. Hani kendi hukuki referanslarıyla çelişiyorlar. Mücella Hanım şöyle, ben duruşmaları takip ediyorum ama şu an ben de insan haklarına ilişkin başka bir alanda çalıştığım için şehir dışındayım. Çok özür diliyorum. Evet. Kendi müzik zevkini bizle paylaşmak isteyen bir yurttaşımız geçiyor şu an.
Güzel.
Arabasıyla. Şey, yani o yüzden şehir dışındayım. Bu celseye katılamadım. Ondan dolayı gerekçeyle
bu celsede şöyle bir şey oldu. Şimdi bu kadar açık anlattı. Hani bir şeyi anlatır gibi diye bir laf var ya. Beyza'yı anlatır gibi anlattı.
Beyza'nın B'si diyelim.
Ben artık o bilemiyorum. Ben onu Beyza diyeyim. Her neyse. Erkek ismi olmalı bir kere. Olmadı. Neyse. Öyle anlattı. Hakim güldü. Birdenbire hakim de güldü yani. Yahu sevgili, yani hayatımızla sınanız bu adam 4,5 yıldır, bu insan 4,5 yıldır hiçbir delil olmadan, bak casus diyorlardı, öyle de bir şeydi ki kimse Osman Kavala diyemiyordu. Herkes korkuyordu vardır bir şey diye. Yani herkes bu nedir? Ya işte beni alıyorsun, bak kaçıncı beraatim. İnsanların önünde beni aldın. Osman Kavala'yı da beni de herkesin itibarını yerle bir ediyorsun. Üstelik en can atıcı çıtanı da ne biliyor musunuz? Bu çocukların ölümünü de bize yüklüyor. Yani bu olmaz. Böyle hukuk olmaz. Hukuk değil bu. Bu başka bir şey. Buna ne denir diye düşünüyordum.
Yani araçsallaştırma, kullanma diyebiliriz en yalın haliyle ve düz haliyle.
Şey var ya, hukuku dolanma meselesi var ya. Biz imar davalarında bunu görürüz. Hukukun nasıl dolandığını, plan askıya iner, tam birden plan çıkar.
Danıştay karar verir ama ondan sonra onun dolanılır o kararlar.
O dolanılır. Bu hukuku dolanma filan değil bunları yaptıkları. O yine bir usulüne uydurur. Anlatabiliyor muyum? Burada usulüne uydurma. Minareyi hazırlama, yani minarenin kılıfını örmeye kalkma. Cümleler arasında denk tutturma, akla mantığa uygun hale getirme. Bunların hiçbirisi yok. Çok kaba bir algı yaratma vatandaşın üstünde ya da şeyin üstünde.
Yani bunun artık ekonomik sorunlardan bu algılar oluşuyor mu? Ben de bilmiyorum. İnsanlar artık sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Çünkü
birisi
hani kimse
yazmış. Birisi yazmış. Yeter artık gezi gezi demiş. Biz açlıktan ölüyoruz. Bakın Şey
yani
vardı.
Bugün bir haber daha vardı tabii, konunun çok bağlamından ayrılmak istemiyorum ama yani %48 et ürünlerine zam gelmiş. Artık hani insanların gündemini gerçek gündeme çekmek gerekiyor ama tabii bunda çekilmemesinin de bir nedeni
ama
olmalı.
Ama bakın bir noktada şu var, gerçek gündeme çektiğin zaman, gerçek gündem aslında diyorsun ama gizli meselesi toplumdaki tepki gösterme ahlakını ortaya koymuştur. Farkında mısınız esas gündemle ne kadar ilişkisi olduğunu? Böyle bir korku iklimini yaratırsanız, ete %300 zam da gelse kimse burnunu dışarı çıkaramaz korkudan. Onun için onu yapıyorlar zaten. Aç ol, otur, sesini çıkarma. 3 kuruş sana bir yerden bir maaş alıyorsan, hani açlık sınırının altında sesini çıkarma, işinden olursun, seni sürüm sürüm süründürürüz. Bak çıkardılar da ne oluyor? Yani bunu yok etmek.
Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında.
Bir şey yapamaz. Bakın umutsuz bir toplum sadece biat eder. Umutsuz bir toplum sadece güçlünün etrafında kitlenir. Ben size bir öykü anlatayım mı? Tarlabaşı yakınlarında oraya gidiyorduk. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama.
Var, var.
Bir kadıncağızı gördüm. Berbat. İşte 3 tane çocuğu var. Sanıyorum kocası da işte kadını terk etmiş ya da kadın onu terkmiş. Onu bilemem. Hiçbir mesleksiz kalmış. Bir yıkıntıda şeyde, belediyede kaldığı evi, kiralık evi yıkmış. Bu kadın plastik şişe kapağı topluyordu. Tam da o sıralarda belediye seçimleri vardı. İşte anlatıyor o şey, kentsel dönüşümün de mağduru bir yandan, berbat durumda. Ben de dedim ki artık bak bunlara oy vermezsin değil mi dedim kadıncağız. Nasıl vermeyeceğim dedi. Nasıl vermeyeceğim dedi. Şurada dedi aşevi kurdular dedi. Şeyden bahsediyor, Beyoğlu Belediyesi'nden. Ben 3 öğün dedi oradan dedi gidip çoluğuma çocuğuma yemek verdiriyorum dedi, yediriyorum dedi. 200 lira da gidiyorum dedi partiden para alıyorum. Nasıl vermeyecekmişim dedi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yoksulluğu yönetiyor bu iktidar. Ve korkuyu yönetiyor. Gezi bunu aşmıştı. Gezi bu korku iklimini bir nevi atmıştı. Ama şimdi tekrar bu örülüyor. Onun için
evet,
çok
tekrar hakim oldu maalesef. Yani insanlar
gündem o kadar ilişkili ki, yani çok uzun bir süre bizim sol siyasilerimiz, sol siyasetlerimiz kadın meselesini ve çevre meselesini liberal bir sorun olarak görüyorlar. Halbuki ne kadar ilişkili. Şimdi fark ediyoruz değil mi?
Evet, şimdi fazla fazla kabul edilip aradaki fark kapanmaya çalışılıyor ama işte biraz pratiklerde hala
zayıflıklar
ekoloji
başka
ve kadın alanında.
Yani o da orada da aşırıya kaçıyoruz biraz ama olsun. Yani en azından görülmeye başladı bunun emekli olan ilişkileri. Adam şey yani... Bütün bu zeytinlikler, madenler, şunlar, bunlar, bu müteahhitlere verilen karlar, hayatın bu kadar pahalanması, düşün etin bunu olması, bu hale gelmesi ya da buğdayı dışarıdan alabilmeniz, bütün bunlar bunların neoliberalist ekonomik seçimlerine ve kentsel ve kırsal politikalarına dayanıyor. Biz bunu söylüyorduk yıllardır. Ya adamın bir şey Gezi Parkı'na tahammülü yok. Oraya da bir inşaat yapmaya çalışıyor. Ya da insanların toplanınca göz önünde bir meydana hiç tahammülü yok. İşte insanları ta denizin üstündeki kaçak dolguya, herhangi bir deprem olursa hepsinin birden denize şeyecek yere sürüyor. İnsanlar da miting yaptık zannediyorlar denizin ortasında.
Hiçbiri birbirinden bağımsız değil maalesef. Yani çünkü şey, zaten insan hakları mücadelesi, insan hakları birbirinden bağımsız değil. Belki farklı konular olabilir ama birbiriyle hepsi ilişkili. Ben de size katılıyorum o konuda.
Ya bu yaşam hakkının, yaşam hakkı asli hak değil midir? Yaşam hakkının arkasından gelen dayanışma hakları, bütün bu haklar. Yani bu haklar bir bütün. Ama şöyle de bir şey var sevgili avukat kardeşim. Ben mücadele edilmeden bir hakkın, hani size bir yerlerden verilen bir hakkın çok iyi koruduğumuz kanısında değilim. Dünya tarihi verilen bu haklar için mücadelelerle dolu. Son derece uzun mücadeleler sonunda hak da yaşanıyor. Bence bizim şu anda Türkiye'deki bu hukukun düştüğü, adaletin düştüğü, kadın cinayetlerinde de bunu görüyoruz. Ya yani adam açık açık öldürüyor kadını, cinayet, bir ay yatmıyor, çıkıyor, bize müebbet isteniyor filan yani.
Akıl alacak adam gibi değil işte. He? Akıl alacak şeyler değil zaten, i̇şte akılla bizim açıklamaya çalışmak her seferinde bizi daha da üzüyor. Çünkü hiçbir mantığa oturmayan çelişkiler.
Bir de şeyi merak ediyorum ben. Bu hukukta adalet sistemindeki bozulma giderek toplumdaki bir bozulmaya da tekabül ediyor. Yani çürük elma gibi en başta en tepedeki sistem bozuk olunca, şöyle düşünün hep beraber, biz şeye artık alıştık. O uyuşturucu kaçakçısıymış. Bu limandan o limana onlar gidiyormuş. Bir tane milletvekiline bir tane mafya lideri şu kadar lira veriyormuş. Bu bilin ya, bunları dinliyoruz. Kim ayağa kalkıyor? Kimse. Yani onun için sanıyorum en önemlisi bu adalet hakkımız. Adil yargılanma hakkımız. Yani hukukun ne denir ona? Hukukun düzeltilmesi bir an önce. Yani gerçekten evrensel hukuk kurallarına dönebilmek. O da biraz sizlerin mücadelesine bakıyor. Çok konuştum galiba.
Yok, hayır, gayet güzel konuştuk. Sonucu da genel bir değerlendirmeyle gelmiş olduk. Yoksa hani süremizi aşmadık. Şu an tam hatta zamanında yetiştik diyebiliriz. Çok Mücella Hanım, çok teşekkür ederim. İkinci kez katıldınız. Umarım sizi bir daha davet ettiğimde üçüncü beraatinizi de almış ve başka bir konuyu, ekolojiyle, imar hukukuyla ilgili bir konuyu çağırmış olurum.
Evet, yani çok iyi olur. 23'ünde şey var biliyorsunuz. Bakın işte bir hukuk rezilliği de. ÇED raporunu daha yeni, bakın ÇED raporu onaylanmadan imar şeylerine imkansız geçiremez değil mi? ÇED davası sürüyor. Kanal İstanbul'un ihaleler yapıyor. 1000 tane, 100 tane imar planı değişikliği yapıldı. Biz daha yeni bütün bunların ana kararı olan ÇED için açtığımız davanın bilirkişi incelemesine daha yeni gideceğiz.
Evet, zaten orada da bilirkişilerle, yani bilirkişilerin kendisi bile bir takım yani kendileriyle ilgili durumlardan dolayı çekildiler aslında. Yani orada bile bir
sürü... Evet, evet. Ama bak oldu. Usulen çevre etki değerlendirmesi açısından olur alması lazım. Bu davanın bitmesi lazım. Planlar yapılsın. Zaten bu ÇED raporu başka bir projenin ÇED raporu oldu. Bu ÇED raporunu 1000 kere değiştirdiler. 1000 kere plan değiştirdiler. Ama niye? Yine söyleyeceğim. Niye? Hem bizim kurullarımız, bizim meslekte bu çok alışkındırdır. Hani usulsüzlükler, ama tek bir idari mahkeme yürütmeye durdurma kararı vermeye cesaret edemiyor kardeşim. Emir geliyor, vermiyor. Yürütmeyi durdurma kararı vermezsen, hani davayı kaybedelim, devam et. Ama davaları kazanıyoruz. Tarlabaşı davasını kazandık, Sulu Kule, ama ne yarar? Biz dava bitene kadar orada mahalle çıkıyor. Sonra da evet. dönüyor, diyor ki bu yanlıştır.
Yani evet, geç gelen adalet işte olanı değiştirmeye maalesef yeterli olmuyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet. için tekrar. Size iyi akşamlar diliyorum. Vaktinizi güzel yırdınız. Nisan'da umarım İstanbul'a gelebilirsem celseye de gelirim. Görüşmek üzere.
Hayır, ilginç olacak. Bakalım ne formül çıkacak.
Evet, ben formülü ben diyorum. De merak ediyorum
bu
gerçekten.
Bir ay aslında bizim için verilmedi. Bu bir ay o formülü bulmak için verildi. Hep beraber formülü bekliyoruz.
Evet, çok, hep beraber yok, bekliyoruz yok, ama öyle elimiz boş tam beklemiyoruz yani. Gerçekten öyle olmayacak. Onu bekliyorlarsa yanılıyorlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi görüşmek akşamlar. Üzere.
Görüşmek üzere.